أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, iki dersten beri uluhiyette şirke bir örnek olarak istigase ve istiade ve istiane de şirk örneği üzerinde duruyorduk. İnşallah bugün de yine bu şirk çeşidi üzerinde durmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız abiler, yapmış olduğumuz ilk derse, yani istigase, istiade ve istiane şirkine dair yapmış olduğumuz ilk dersin en son bölümünde bu üç ibadetin, istigase, istiane ve istiade ibadetlerinin Allah'tan başkasına sarf edilme şekillerini saymıştık. 5 tane şekil saymıştık. Ve ikinci dersimizde de, yani bundan önce yapmış olduğumuz ikinci derste de bu 5 şekilden her birinin birer şirk olduğunu, büyük şirk olduğunu, kişiyi dinden çıkartıp kafir, müşrik yaptığına dair birkaç tane ayet üzerinde durmuştuk. 8 tane ayet zikretmiştik ve bu ayetlerin tefsirini yapmıştık. İnşallah abiler, bizler bu dersimizde neye başlayacağız? Yani bu dersimizde bunu bitiremeyeceğiz. Öbürkü derse de inşallah bu sarkacak. O da nedir? Bu şirk çeşidinin, bu üzerinde durmuş olduğumuz bu şirk çeşidinin caiz olduğunu iddia edenlerin delillerini zikredeceğiz ve bunlara cevap arayacağız inşallah. Abiler, bu şüphelere ve cevaplarına geçmeden evvel bir konu üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz abiler, Kur'an ve sünnet hakkı gösteren, insanları doğruya sevk eden İki tane hidayet rehberidir, değil mi? Hidayet kaynakları olduğunu her birimiz biliyoruz. Kur'an ve sünnet insanları ne yapar? Hidayet eder. İnsanları doğruya ulaştırır. Burası şüphesiz. Ama abiler, şu da bir gerçek ki, şu da bir hakikat ki, Kur'an ve sünnet aynı zamanda birer imtihan kaynaklarıdır da abiler. Ne demek yani? Allah-u Teala insanları Kur'an ve sünnetle de ne yapabilir? İmtihan edebilir. Yani Kur'an ve sünnet insanlar için bir fitne sebebi olabilir, sapıtmalarına ve sapıklıklarının derinleşmesine, kökleşmesine neden, sebep olan unsurlar olabilir abiler. Yani başka bir ifadeyle Kur'an ve sünnet birer hidayet rehberleri olmalarının yanı sıra aynı zamanda nedir? Bu iki kaynağın bir özelliği, bir fonksiyonu daha vardır ki, o da nedir? Saptırma. Yani bu iki kaynağın saptırma özelliği de vardır abiler. Bakın, bu hakikati şu ayet üzerinden inşallah açıklayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinin 26. ayetinde buyuruyor ki: Estaizu billah, inna Allaha la yastahi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fawqaha. Şüphesiz ki Allah hakkı beyan etmek için, doğruyu açıklamak için bir sivrisineği ve onun da ötesinde olan bir şey, yani daha da küçüğünü misal olarak, örnek olarak getirmekten çekinmez, haya etmez, bundan utanmaz. Devam ediyor ayet, bakın. Fe emmellezine amenu, hani bu Allah'ın vermiş olduğu örnek karşısında iman edenlere gelince, feya'lemune ennehu'l hakku min rabbihim. Onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak olduklarını bilirler. Hak ve gerçek olduklarını bilirler. Buna iman ederler. Ve emmellezine keferu, kafir olanlar ise Allah'ın vermiş olduğu bu misaller karşısında ne derler? Feyekulune mâzâ eradallahu bihâzâ mesela. Allah böyle misal vermekle ne murad eder ya? Allah bununla neyi kastediyor? Diyerek ne yapar? Allah-u Teala'nın bir ayetini inkar eder. Derken Allah-u Teala, yani bu misalleri getirecek kadar, yani ufak azametine, yani leke sürecek bu misalleri getirecek kadar böyle şanın kadri kıymeti küçük olan bir zat değildir diye düşünerek ne yaparlar? Açık Allah tarafından gelmiş olan, aleyhissalatü vesselam'a indirilmiş olan ayeti ne yaparlar? Böyle bir teville ne yaparlar? Ayeti inkar ederler. Sonra bakın, Allah-u Teala buyuruyor ki, burası işte önemli: يُضِلُّ بِهِ كَث۪يرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَث۪يرًا. Allah bu misal ile, bakın bu misal ile, vermiş olduğu bu örnek ile, indirmiş olduğu bu ayet ile, yani birçoğunu saptırır ve birçoğuna da ne yapar? Hidayet eder. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ. Allah bu misal ile ancak ne yapar? Fasıkları saptırır diyor. Bakın, Allah-u Teala burada bir misal vermesinden bahsediyor, değil mi? Ve bu misal karşısında iki tane gruptan bahsediyor. İman edenlerin takındığı tavır bu misal karşısında, bir de kafirlerin takındığı tavır. Bakın, yani Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir misal nedir? Ayettir abiler, ayet. Hani Allah-u Teala'nın bu getirmiş olduğu bu misal nedir? Bir ayettir değil mi? Şimdi o zaman dolayısıyla abiler bu ayetinde bakın Allah-u Teala vermiş olduğu bu misalle yani bir ayeti vesilesiyle birçok kimseyi hidayet ettiğini ama birçok kimseyi de ne yaptığını saptırdığını söylüyor. Nasıl saptırıyor bakın. Allah-u Teala Nebi Aleyhisselam bir ayet indiriyor. Nebi Aleyhisselam ve müminler de o ayetleri kafirlere okuyor. Kafirler de ya Allah-u Teala hiç böyle misal verir mi ya? Bu Allah'ın azametine, şanına yakışır bir şey değildir diyerek ne yapıyorlar? O ayeti inkar ediyorlar. Bak o ayeti inkar ederek ne olmuş oluyor? Günahları artmış oluyor. Küfürleri artmış oluyor ve bu şekilde cehennemdeki azapları artmış oluyor. Yani Kur'an bakın onların sapıtmalarına, sapıklıklarının kökleşmesine değil mi? Yani cehennemde daha da fazla azap görmesine, küfürde daha da fazla yer etmesine bakın sebep oluyor. İşte Allah bak bu ayette ne yapıyor? Bu ayeti indiriyor. Onlar da inkar ederek küfürlerine ne yapmış oluyor? Küfür katıyorlar. Bu şekilde bak bu ayetiyle Allah-u Teala'nın insanlar ne yapmış oluyor? Sapıtmış oluyor. Sapıklıklarına sapıklık katmış oluyor değil mi? Ve sapıklıklarına da iyice kökleşiyorlar, derinleşiyorlar bakın. İşte aynı şekilde abiler bakın. Hakka aykırı bir itikadı meşrulaştırmak için değil mi? Kimi insanlar kendilerini Kur'an ve sünnete nispet ettikleri için veya sadece Kur'an'a nispet ettikleri için bazıları sünneti komple inkar ediyorlar. Yani Kur'an ve sünnetten veya sadece Kur'an'dan veya sadece sünnetten ne yapıyorlar abiler? Kendi bu batıl itikatlarını meşrulaştırmak için bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar. Bir takım şüpheler işte ortaya atıyorlar. Kur'an ve sünnetten yola çıkarak. Diyorlar ki bak Allah-u Teala bak ayette böyle diyor. O zaman demek ki bu düşünce doğru. İşte bak Peygamber sana hadise bak böyle demiyor mu? O zaman demek ki yani bu bizim senin sapık dediğin düşüncenin doğru olduğunu gösteren bir hadis yani. Bu şekilde Allah-u Teala'nın ayetlerinde de Kur'an da Allah'ın ayetidir. Sünnet de sonuçta Allah'tan gelen bir vahiy ile peygamberden sadır olduğu için bir ayet konumundadır. Allah-u Teala bakın işte bak bu şekilde ayetleriyle ne yapıyor? Kur'an ve sünnetle ne yapıyor? Bu batıl yolda olan insanları bu şekilde saptırmış oluyor abiler. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah bu misalini, bu ayetini ancak kimleri saptırır? Fasıkları saptırır diyor. O zaman demek ki Kur'an'ın ve sünnetin hidayet rehberi olma özelliği olmakla birlikte insanlara doğru yolu ulaştıran bir özelliği olmasıyla birlikte aynı zamanda Kur'an ve sünnetin ne özelliği de varmış abiler? Saptırıcı bir fonksiyonu da özelliği de varmış. Dedim bakın abiler İslam tarihinde biliyorsunuz Ehl-i Sünnet'e aykırı bir takım böyle fırkalar türemiş değil mi? Kendisini Kur'an'a ve sünnete nispet eden insanlar olmuş yani. Mesela işte Mutezile'dir, Haricilerdir, Mürciye'dir, Kaderiye'dir, Cehmiye'dir ve benzeri böyle daha birçok fırkalar kendilerine Müslüman dedikleri için kendilerinin Kur'an'a ve sünnete iman ettiğini ve de en azından Kur'an'a iman ettiğini söyledikleri için ne yapmışlardır? Bu batıl görüşlerini meşrulaştırmaya çalışmışlardır değil mi? Bir takım ayetler ve hadisler ileri sürmüşlerdir. Hariciler, Mutezileler, bir takım sapık görüşleri var değil mi? Hatta küfre varan, şirke varan görüşleri var değil mi? Biz bunları biliyoruz. Ehl-i Sünnet'e aykırı. Ve daha nice böyle fırkalar var. Yani hadis inkarcılarından tut. Başka bir sürü yani sapık insanlar var. Kendisine Müslüman diyen ve Kur'an ve sünnete evet bunlar hidayet kaynağıdır. Bunlara tabi olmamız lazım diyen insanlar var. Ama bakıyoruz sapık sapık görüşlere inanıyorlar değil mi? Ama Müslüman oldukları için ne yapacaklar bu görüşlerini? Neyle meşrulaştırmaya çalışacaklar abiler? Ayetle hadisle meşrulaştıracaklar değil mi? O grupta falancası da, şucusu da, bucusu da, şu menheci izleyen de, şu işte bilmem itikada esas alan da herkese bakın abiler ne yapıyorlar? Sen akılla, mantıkla konuşursan olmaz değil mi? Muhakkak bir Kur'an'dan, sünnetten bir şey getirmen lazım. Bu şekilde ne yapıyorlar işte Kur'an ve sünnetten kendi batıl görüşlerini meşrulaştırmak için delil getiriyorlar, çıkarımlarda buluyorlar. Yani nasıl çıkarımlarda buluyorlar? Ayeti ve hadisi kendi hevalarına göre ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Hani asıl anlamlarından çıkartıyorlar Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde o kastedilenin asıl manasından çıkartıyorlar ve başka manalar yükleyerek bu şekilde ne yapıyorlar? Hak'tan sapmış olarak böyle Kur'an ve sünnet onları ise bak bu şekilde ne olmuş oluyor? Sapıtmalarına ve sapıklıklarının yerleşmesine sebep oluyor. O zaman demek ki Kur'an ve sünnet ne yaparmış tabiler? Saptırılmıştı aynı şekilde. Ama abiler bakın biz bununla birlikte kesin olarak şunu da biliyoruz ki yani Kur'an ve sünnet evet hakla batılın arasını ayıran iki rehberdir. Eyvallah ve hak bir tanedir. Hakkın dışına kalanların hepsi nedir abiler? Batıldır. Değil mi? Yani İslam adına, Müslümanlık adına, din adına bir sürü görüş var. Değil mi? O diyor bir mesele hakkında şöyle belli bir mesele var. O diyor bu böyledir, o diyor şu şöyledir, o diyor bu böyledir. Değil mi? Herkes bir şey söylüyor. Birisi diyor bu şirktir, birisi diyor bu caizdir, birisi diyor bu haramdır, birisi şöyle diyor bu dinde vardır, öbürü diyor bu dinde yoktur. Değil mi? Her birisi böyle bir takım görüşler ileri sürüyor. Ama sonuçta biz biliyoruz ki abiler hak kaç tanedir? Hak bir tanedir. 10 tane değil ki herkes Kur'an ve sünnetten konuşacak diye hepsi doğru diye bir şey mi var? Hayır işte bak ispatladık ki nedir? Hak bir tane. İstediği kadar herkes Kur'an ve sünnetten konuşsun ama kesinlikle nedir o batıl? Kur'an ve sünnet bu ne yapıyor? Sapıtıyor. Sapıklıkların, sapıklığının hani kökleşmesi söz konusu oluyor. Derinleşmesi söz konusu oluyor. O zaman abiler biz buradan şunu sormamız gerekiyor. Eğer Kur'an hidayet rehberi ise ve hak da bir tane ise o zaman benim Kur'an ve sünnetin bana hidayet rehberi olabilmesi için ben ne yapmam gerekiyor peki? Değil mi? Bunu sorgulamamız gerekiyor. İşte abiler şimdi zikredeceğim şu kurallara tabi olunması gerekiyor. Yani şu sayacağım kurallara tabi olunmadığı sürece abiler kişi Kur'an ve sünnetten ne yapacaktır? Sapacaktır. Kur'an'ın ve sünneti kendi böyle batıl görüşüne dair böyle kullanacak. Kur'an ayetlerini ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini böyle kendi görüşünü meşrulaştırmak için ne yapacak? Onlardan çıkarımlarda bulunacak yani. Ama şu söyleyeceğim kurallara eğer uyulursa işte o tek olan hakka tabi olunmuş olacak. O zaman Kur'an ve sünnetle sapıtma söz konusu olmayacak. Kur'an ve sünnet bizim için hidayet rehberi olacak. Peki abiler o kurallar nedir bakın? Çok önemli değil mi yani bunlar? İnsanlar soruyorlar yani. Ya herkes bir şey söylüyor ya. Her ağızdan bir şey çıkıyor. Nasıl bir şey kardeşim bu diyorlar değil mi? Yani ben şimdi ona mı inanayım, buna inanayım? Hatta herkes kendisine ehli sünnet diyor değil mi? Yani Türkiye'de var olan cemaatlerin çoğu kendisine ehli sünnet diyor. Ama bunlar birbirlerini hatta kafir de diyorlar. Birbirlerine en azından sapıklıkla itham ediyorlar. Sen ehli sünnet değilsin diyorlar. Yani ben şimdi kime inanayım kardeşim yani? İşte nedir? Hak bir tane muhakkak o gruplardan işte 50 tane grup varsa hatta hepsi kendisine ehli sünnet ispat etsin. Onlardan 49 tanesi o Kur'an ve sünneti nedir? Kendi havasına göre yorumlayıp aslında sapıtıyor. Kur'an'la sapıtıyor. Hadisle sapıtıyor. Ama bir tanesi ise nedir? Kur'an ve sünneti işte nedir? Hidayet rehberi olarak edinmiş olan kimsedir. Niye? Şu kurallara uyduğu için abiler. Bakın o kuralları inşallah böyle başlıklar halinde okumak istiyorum. Birinci kural nedir abiler? Samimi ve temiz bir kalple. Bakın bu söyleyeceğim kurallar çok altın değerinde kurallar abiler yani. Samimi ve temiz bir kalple, hakkı bulma niyetiyle, doğruyu bulma arzusuyla kalbi ve zihni tam olarak hakkı açarak belli bir görüşe, mezhebe, cemaate, gruba, tarikate, şeyhe, alime, hoca efendiye taassup etmeden falanca demişse doğrudur düşüncesini zihninden tamamen silerek hakkın her zaman çoğunluğun yanında olmadığını ama azınlıkta olan bir topluluğun yanında da olabileceğine inanarak Kur'an'ı, sünneti ve bu Kur'an ve sünnetten yapılan çıkarımları işte bu şekilde okumak ve bu şekilde dinlemek abiler. Birinci kural bu. O zaman neymiş? Kur'an'ı ve sünneti ve bu Kur'an ve sünnetten yapılan çıkarımları yani o itikatlara hak olan veya da batıl olan yani itikatlara yönelik yapılan çıkarımları nasıl okuyacağız? Nasıl dinleyeceğiz abiler? Birinci şey ne? Samimi bir kalple dinleyeceğiz. Temiz bir kalple dinleyeceğiz. Gerçekten onu dinlerken, onu okurken hakkı bulma arzusuyla, doğruyu bulma gayesiyle dinleyeceğiz ve kalbi ve zihni tam olarak ne yapacağız? Hakkı açacağız. Bunun için de ne yapacağız peki? Hiçbir şeye taassup etmeyeceğiz. Hiçbir şeyhe, bir tarikata, bir görüşe, bir cemaate, bir alime, bir hoca efendiye asla ve asla ne yapmayacağız? Taassup etmeyeceğiz. Kafayı kiralamayacağız. İşte falanca demişse doğrudur demeyeceğiz. Yani falancaların alimi varsa başka tarafın da alimi var diyerek bir alime, bir şeyhe, bir gruba taassup etmeyeceğiz ve hak her zaman işte nedir? Çoğunluğun yanındadır diye bir düşünceye sahip olmayacağız. Diyeceğiz ki hak evet çoğunluğun yanında da olabilir ama bazen kimin de yanında olabilir hak? Azınlığın da yanında olabilir diye bu şekilde düşünerek ne yapacağız? Kur'an ve sünneti ve bunlardan çıkarılan yorumları ne yapacağız? Dinleyeceğiz ve işleyeceğiz abiler. Bakın bu birinci altın kural. Yani bunların aslında hepsini altını doldurabiliriz ama çok vakit gider diye yani ben sadece başlıklar halinde sayıyorum. Bunların aslında hepsi Kur'an ve sünnette belirlenmiş ol. Bak bunun şu kuralların, şu sayacağım kuralların hepsi Kur'an ve sünnet kaynaklı kurallardır yani. İkinci kural abiler nedir? Kur'an'ı ve sünneti heva hevese göre, akla mantığa göre, örf ve adetlere göre ve bir takım dünyevi çıkarlara zıtlık teşkil etmeyecek şekilde anlamamak. Kur'an'ı biz ne diyeceğiz? Böyle anlamayacağız. Yani işin en başında böyle heva heves kaynaklı, akıl mantık kaynaklı, örf adet kaynaklı veya dünyevi menfaatler kaynaklı bir hüküm belirleyip de o hükmü Kur'an ve sünnetle delillendirmemek abiler. Burada kastettiğimiz böyle başka bir ifade Kur'an'ı ve sünneti bunlara uydurmayıp tam aksine bunları Kur'an'a ve sünnete tabi kıldıracağız. Bunlara asla Allah ve Resulünün dediklerinin önüne ne yapmayacağız? Geçirmeyeceğiz. Bu da abiler nedir? İkinci kuraldır. Allah ve Resulü ne diyorsa velev ki o aklıma da ters olsa, mantığıma da ters olsa, dünyevi menfaatime aykırı da olsa, örf adetlerime aykırı da olsa, heva vesaire aykırı da olsa ben ne yapacağım? Asla Kur'an'ın ve sünnetin önüne bunları geçirmeyeceğim. Ama bakın bu Kur'an'a aykırı olanlar ne yapıyorlar? İlk başta böyle bir hüküm belirliyorlar kafalarından. Heva heves kaynaklı, örf adet kaynaklı bir hüküm belirliyorlar. Daha sonra, yani hüküm belirledikten sonra kafalarından, örf adetine göre, dünyevi çıkarına göre, daha sonra bak ne yapıyor? Kur'an ve sünnetten çıkarımda bulunmaya çalışıyor. Bak bu nedir? Kur'an ve sünneti aklı hevaya hevese dünyevi çıkarlara uydurmaktır. Halbuki yapılacak şey nedir? Bunları Kur'an'a ve sünnete uyduracaksın. Kur'an'a ve sünneti bunlara uydurmayacaksın. Bu da abiler nedir? İkinci kuraldır. Üçüncü kural peki nedir? Herhangi bir konuyla alakalı abiler, Kur'an ve sünnet naslarını bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Yani tabiri caizse böyle bir veya birkaçını cımbızlayıp diğer delilleri göz ardı etmemek gerekiyor. Herhangi bir konu ele alacağız Kur'an ve sünnetle alakalı. Ne yapacağız? O konuyla alakalı böyle tek bir tane ayeti, birkaç hadisi böyle yani hoşumuza giden, böyle kendi itikadımızı destekleyecek yöne çekebileceğimiz ayet hadisleri alıyoruz ama diğerlerini bırakıyoruz. Hayır. Bir konuyu ele alırken ne yapacaksın? Geniş bir şekilde o konuyla alakalı bütün delilleri, bütün Kur'an ayetlerini ve bütün sayık olan sünnetleri ne yapacaksın? Göz önünde bulunduracaksın, hepsini masaya yatıracaksın o şekilde. Yani hakka varmaya çalışacaksın. Bu da üçüncü kural abiler. Kur'an ve sünnetin bizlere hidayet rehberi olabilmesi için uyulması gereken üçüncü kural. Dördüncü kural peki nedir abiler? Kur'an ve sahih sünnet. Yani sahih sünnetten kastımız ne? Uydurma olmayan ve zayıf olmayan sünneti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ölmüş salih selefimizin anlayışıyla anlamak. Salih selefimizden kasıt ne? İlk üç nesil Müslümanlar. Yani başta sahabe olmak üzere tabi'in ve tebe-i tabi'in nesli. Yani bunların anlayışıyla anlamak, onların anladıklarından dışarı çıkmamak abiler. Yani bizler Kur'an ve sünneti okurken, Kur'an'ı ve sahih sünneti bakın tabi. Yani biz hakkı ararken zayıf hadislere, öyle uydurma hadislere ne yapmayacağız? İtikadi konularda hasreten hiç iltifat etmeyeceğiz değil mi? Eğer zayıfsa, ehl-i sünnet alimleri zayıf demişse, uydurma demişse onlara bir kere baştan iltifat etmeyeceğiz. Ama Kur'an'ı ve sahih sünneti okurken ne yapacağız abiler? Salih selefimizin anlayışıyla anlayacağız. Yani eğer ki din meselelerinde salih selefimiz bir konuda icma etmişse, bak bir konuda icma etmişse biz ne yaparız abiler? O icmayı alırız. Yani deriz ki bak bu konuda hak budur. Velev ki böyle bir ayet ve de bir hadis o icmaya aykırı gibi gözükse de biz ne yapmayız? O Kur'an'ı ve ayeti mi alırız? Yani o Kur'an'ı ve ayetten anladığımızı mı alırız yoksa o icmayı mı alırız? İcmayı alırsın. Çünkü sen o ayeti ve hadisi aslında sen öyle anlıyorsun. Normalde o öyle değil. Çünkü nedir? Ümmet asla dalalet üzerinde toplanmaz diyor aleyhisselatü vesselam değil mi? İcma nedir abiler? Bir delildir yani. Delildir. Kur'an nasıl bir delilse, sünnet nasıl bir delilse icma da birlidir. Ümmet bir konuda görüş birliğine varmışsa o kesinlikle nedir abiler? Haktır, doğrudur yani. O zaman demek ki nedir? Onların anlayışını anlayacağız ve bir de ikinci bakın bunun yani ne anlama geldiği. Mesela diyelim selef bir konuda abiler kaç görüş üzerinde ihtilaf etsinler? Üç görüş üzerinde ihtilaf etsinler. Hak nerededir biliyor musunuz? Hak. O üç görüştedir işte. Bak dördüncü bir görüş çıkartma. Hakkı bulmak için ne yapacaksın? O üç görüş etrafında yürüyeceksin. O üç görüşten bir tanesidir hak. Dördüncü, beşinci görüş çıkartma. Selefe tabi olmaktan kastımız bu. Bu da dördüncü kural abiler. Beşinci ve son kural abiler nedir? Müteşabih olan ayet ve hadisleri muhkem olan ayet ve hadisler ışığında anlamak. Yani bu çok önemli bir kural abiler. Bakın çok önemli bir kural. Din meselelerine hakkı bulabilmek için tabi olunması gereken yani çok önemli bir kural olduğu için inşallah ben bunu delillendirmek istiyorum. Yani bir ayet üzerine durmak istiyorum. Her birinizin böyle bildiği bir ayet. O da nedir? Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti bakın. Allah Teala ne buyuruyor ayette? Estaizu billah huvellezî enzele aleykel kitâbe. Sana kitabı yani Kur'an'ı indiren odur. Minhu ayatun muhkematun hunne umul kitab. O Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bakın muhkemdir ki bunlar nedir? Bu muhkem olan ayetler kitabın anasıdır, esasıdır. Ve uharu muteşabihat. Ama diğer ayetler de var ki nedir? Bir kısmı da müteşabihtir Kur'an'ın bazı ayetleri. فَاَمَّلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalplerinde eğrilik bulunanlar, bakın kalplerinde eğrilik, zeyğı bulunanlar ne yaparlar? Bu ayetler karşısında, yani bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabi olan ayetler karşısında ne yaparlar kalplerinde hastalık bulunanlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ O ayetlerden müteşabi olanlara uyarlar. Bakın müteşabi olan ayetlere tabi olanlar. Bunların peşine düşerler. Peki niye? İbtiga el fitneti ve ibtiga te'vili. İnsanları haktan saptırarak fitneyi istedikleri için, insanlar arasında böyle fitne oluşturmak istedikleri için batıl böyle görüşler saçmak suretiyle ve onu hevalarına uygun olarak tevil etmek için, tefsir etmek için ne yaparlar? Kur'an'dan müteşabı olan ayetleri uyarlar. Bakın abiler dikkat edin. Bu hatta Allah-u Teala Kur'an'ın ve ona tabi olarak sünnetin biri muhkem, diğeri müteşabı olmak üzere iki kısım olduğunu belirtiyor. Hani bu ayetten normalde Kur'an'dan bahsediliyor değil mi? Eğer Kur'an'ın bir muhkemi, bir de müteşabihi varsa Kur'an'a tabi olarak bir de neyin de muhkem müteşabihi var? Sünnetin de değil mi? O zaman demek ki Kur'an'ın ve sünnet naslarının biri muhkem, biri müteşabi olmak zorundadır. İki kısmı ayrıldığını görüyoruz. Peki ne demek abiler müteşabi, ne demek muhkem? Değil mi? Müteşabi nedir abiler, bakın müteşabi? Manası açık olmayan, birden çok anlama çekilmeye müsait olan, ucu açık olan anlamına geliyor. Yani bazı ayetler var ki, bazı hadisler var ki böyle nedir? Manası böyle tam açık değil. Yani tam böyle tek bir manaya delalet etmiyor. Direkt yani ilk başta o anlam anlaşılmıyor. Ondan başka bir anlam anlaşılmaması söz konusu değil. Başka anlamlar da anlaşılıyor yani. Ucu açık çünkü. Oraya da çekebilirsin, buraya da çekebilirsin, buraya da çekebilirsin. Müteşabihten kasıt bu. Bir de nedir? Muhkem ne değil mi? Muhkem ayetler ve muhkem hadisler var. Onlar bir gene manası gayet açık olup başka bir manaya ihtimali olmayan, anlamak için böyle başkaca araçlara ihtiyaç duymayan, gayet açık, kendi kendine yeten, başka böyle şeylere ihtiyaç yok o ayeti anlaman için. Gayet açık, tek bir anlama çünkü delalet ediyor. İşte abiler bakın Allah-u Teala bu ayetinde ne yapıyor? Bizlerin müteşabi olan ayetleri muhkem ayetler çerçevesinde anlamamız gerektiğini söylüyor. Yani müteşabiyetler de var. Oraya da çekebilirsin. Buraya da çekebilirsin. Buraya da çekebilirsin. Ama bir de muhkem ayetler var. Sen ne yap diyor Allah-u Teala bu ayette? Sen bu Kur'an ayetlerini ve bu hadislerden muhkem olanlarını esas al. Onları esas al bir konu hakkında doğruyu bulmak istiyorsan. Ve o konuyla alakalı diğer müteşabiyata giren Kur'an ve sünnet naslarında ne yap? Bu muhkem naslar çerçevesinde alın. Çünkü o müteşabi ayet hadisler oraya da çekilebiliyor, buraya da çekilebiliyor ya. Sen şimdi nereye çekeceksin? Buraya mı çekeceksin, buraya mı çekeceksin? Ne yapacaksın? Muhkeme ters düşmeyecek şekilde çekeceksin. Öyle bir manalandıracaksın ki buna muhkeme ters düşmeyecek ha. Ama bak böyle yapmayanlar, yani muhkemleri göz ardı edip de müteşabiyi alan, şimdi müteşabi oraya da çekilebiliyor, buraya da çekilebiliyor ya. Adam sapık bir görüşü şimdi alıyor mesela. Sapık bir düşünceyi ele alıyor. Ne yapıyor? O konulara kalın müteşabı olan ayet maddesine yapışıyor. Dolayısıyla o ayet oraya da çekilebiliyor, buraya da çekilebiliyor ya. Adam ne yapıyor? Artık hangi görüşe tabi olmayı istemişse, ilk başta heva heves kaynaklı zaten bir görüş belirliyor kendi kafasında. Değil mi? Veya da birisine taassup ediyor. Tamam doğru olan görüş budur diyor. Hani kafasında bir görüşü ilk başta bir belirliyor. Sonradan ne yapıyor işte? Kur'an'a ve sünnete gidiyor. Ve bu görüşünü meşrulaştırmak için ne yapıyor? Kur'an ve sünnetten çıkarımda bulunuyor. Ama özellikle bak neye tabi oluyor? Müteşabi olan ayet hadislere tabi oluyor çünkü oraya da çekilebiliyor, buraya da çekilebiliyor. Adam ne yapıyor? Kendi istediği yöne çekiyor. Bu şekilde diyor ki bak senin bana sapık, sen bana sapık diyorsun. Benim itikadıma sen sapık diyorsun. Sen işte beni tekfir ediyorsun veya sen beni sapıklıkla suçluyorsun ama bak bu ayet, bu hadis beni destekliyor diyor. İşte bak ne yapıyor bu kimse? İşte müteşabi olan ayete uyuyor. İşte bakın abiler bu müteşabi olan ayetleri uyanlara Allah-u Teala ne diyor? فَاَمَّا الَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ diyor. Bunlar kalplerinde ne olanlardır? Eğrilik bulunanlardır diyor. Demek ki o zaman abiler bu kurala muhalefet etmek, hani müteşabi olan ayet maddeleri, muhkem ayet maddeleri çerçevesinde anlamamak, yani bu kurala ne yapmak? Muhalefet etmek nedir? Eşittir. Kalbin arızalı olmasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde az evvel saydığımız 4 kural var ya, aslında abiler onlar da iyi düşünün, yani onların altını aslında doldursak, bu konuyla alakalı mesela bir yazı tavsiye edebilirim bu. Herkes bir şey söylüyor, kime inanacağız endişesi diye böyle bir makale hazırlamıştım. Bu sitede yayınlanmıştı. İnşallah makaleler bölümünde ona bakarsanız yani bu söylemiş olduğum kuralların hepsinin izahı var, delili var. Yani altı dolduruluyor. Aslına bakın sadece bu kural değil, diğer saymış olduğum o 4 kuralın da, 4 kurala yani muhalefet etmek de aslında neyin sonucu abiler? Kalp arızalığının sonucu. Kalp arızalığının sonucu. Yani eğer bir kimse bir konuda hakka isabet etmiyor, batıla inanıyor ve bunu da Kur'an ve sünnetten meşrulaştırmaya çalışıyoruz da kesinlikle abiler onun kalbinde ne var? Bir sorun var. Bir arıza var. Bir kaypaklık söz konusu yani. İşte o zaman buradan anlıyoruz ki niye peki Allah-u Teala bir konu hakkında böyle açık seçik meseleyi belirtmemiş? Bir sürü bak cemaatler var. O öyle diyor, bu böyle diyor değil mi? Hani niye Allah-u Teala böyle yani bir konu, bazı konuları da Allah-u Teala açıkça anlatmış değil mi? Ama bazı konuları net böyle ifadelerle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselam hadislerinden anlatmamış. Net olarak bunu belirtmemiş. Tam böyle sınırını hiçbir yere çekilmeyecek şekilde bunu Allah-u Teala yapmamış. Müteşabi olan ayetleri de, müteşabi olan hadisler de var etmiş. Niye? Ta ki böylelikle kalbi selim olan, kalbi pak olan, kalbi arı, temiz olan insanlarla kalbinde hastalık bulunan, kaypaklık bulunan, arıza bulunan insanlar birbirinden ayrılsın. İşte bu imtihan gereği abiler. Bakalım böylesi Kur'an ve sünnet karşısında bu din meselelerinde doğruyu bulmaya çalışan insanlar bakalım nasıl Kur'an'a ve sünnete yaklaşacaklar yani. Temiz bir kalple mi yaklaşacaklar yoksa hastalıklı, arızalıklı bir kalple mi yaklaşacaklar? İşte Allah-u Teala nedir? Bu insanların arasını tespit etmek için ve buna göre nedir? Kimlerine ecir, kimlerine azap vermek için ne yapıyor? İmtihan gereği böyle bazı meseleleri açıkça ayan beyan izah etmemiş abiler. Bakın şunu da aktarayım inşallah. Şüphelere geçmek istiyorum. Tabii bugün şüphelerden inşallah biri üzerinde duracağız. Yoksa vakit çok hani uzadığı için. Bakın abiler, Aişe radıyallahu anha Resulullah aleyhissalatü vesselam Ali İmran suresinin 7. ayetini okuduktan sonra bakın şöyle dediğini aktarıyor. Yani bu az evvel okudum ya ayeti, 7. ayet. Peygamber sana bunu okuduktan sonra bakın şöyle demiş. Demiş ki فَاِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ فَاحْذَرُوهُمْ Kur'an'dan müteşabi ayetlere tabi olanlar yani bunun peşine düşenleri gördüğünüz zaman yani bugün biz hak olan bir itikada sahip olduğumuza inanıyoruz ve bunun dışındakilerin de batıl yolda olduğuna inanıyoruz. Batıl yolda olduğuna inandığımız kimseler nedir? Müteşabi olan ayetlere tabi olan kimselerdir. Ve az evvel saymış olduğum şu diğer dört kural yani bu da dahil olmak üzere bu beş kuraldan bir ya da birkaçına tabi olmayan kimselerdir. İşte bunları gördüğünüz zaman diyor işte bunlar var ya Allah'ın onlardan sakının diye isimlendirdiği, nitelendirdiği kimselerdir diyor. Siz de ona yapın onlardan sakının diyor. Nerede geçiyor bu hadis? Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve İmam Ahmed'in Müslim'de geçen sahih bir hadis abiler. Hani böyle bir mukaddeme yaptıktan sonra abiler inşallah bir şüphe üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bu istigateye, yani Allah'tan başkasına medet ummaya, medet ya Abdülkadir gelene, medet ya falan, medet ya fulan yani demenin caiz olduğuna dair şimdi bunların bir takım delilleri var değil mi? Bunlar şimdi kendilerine Müslüman dediği için, biz de Ehl-i Sünnet'e dediği için, Kur'an ve Sünnet'e iman ediyoruz dedikleri için ne yapacaklar? Bir takım delillere sunmak zorundalar değil mi? Yani öyle kafalarından bir şey sallayamazlar. Biz onlara şimdi soracağız. Diyeceğiz ki yani bu kadar bak bunca delillere rağmen değil mi? İkinci derste bu delilleri izah etmiştik birkaçını sadece. Hani bunca delillere rağmen yani sen şimdi bunun caiz olduğunu söylüyorsun. Delilin ne peki diyoruz değil mi? Adam muhakkak ne yapacak? Bir şeyler söylemeye çalışacak değil mi? Bakalım neler zikrediyorlar. İnşallah abiler birinci şüphe üzerinde durmak istiyorum. Hani diğer şüpheleri inşallah öbür derse sarkıtalım. O da şudur bakın abiler. Abdullah İbni Mesud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam demiş ki sizden birinizin bineği çölde ipinden kurtulup kaçarsa yani sizler çöldesiniz ya da açık bir arazidesiniz de diyebiliriz. Bir binetiniz var. Deveniz var, işte eşeğiniz var neyse onu bir yere bağlıyorsunuz ipinden kurtulup kaçıyor. Böyle bir durumda şimdi ne olacak kaçıyor şimdi nasıl yakalayacaksın? Sıkıntıya bak düşün hatta belki onun da üzerinde böyle eşyalar var yiyecekler içecekler var değil mi? Yani sıkıntı. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığınız zaman Peygamber Selam ne dememizi istiyor? Ey Allah'ın kulları yani o çöldesin kimse yok değil mi? Çöl özellikle çöl diye ifade edilmesinin zaten sebebi bu yani. Kimse yok yani yanında. Diğer rivayetlerde zaten bu kimsenin olmadığı ifadesi kullanılacak. Ey Allah'ın kulları hapsedin. Ey Allah'ın kulları hapsedin diye nidası. Ne demek yani? Ey Allah'ın kulları bineğimi kaçmasından engelleyin. Ey Allah'ın kulları bineğimi kaçmasından hapsedin engelleyin diye böyle iki defa ne yapsın? Nida etsin böyle sesini yükselsin. Zira Allah'ın yeryüzünde bu bineği engelleyecek, durduracak bir hazır olan kulu vardır diyor. Yani siz söyleyin. Etrafında şimdiye göremiyorsunuz ama hemen diyor ki ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Medet, imdad istiyorum deyin. Hemen ne olacaktır? Allah'ın izniyle o kaçan, o ipinden kurtulan o hayvan duracaktır yani. O engellenecektir. Çünkü orada nedir? Aslında sizin görmediğiniz Allah'ın yani bu ineği, bu bineği işte engelleyecek nedir? Hazır olan bir kulu vardır yani. O onu engelleyecek. Bakın. Şimdi bu rivayet abiler nerede geçiyor? Ebu Ya'la rivayet ediyor, Taberani rivayet ediyor, bir de İbn-i Sunni rivayet ediyor. Bakın bu kaynaklarda geçiyor. Bakın abiler bu rivayet zayıf bir rivayettir. Hani iyi araştırdığımız zaman senedini, değil mi yani biz şimdi her Resulullah böyle demiştir denilen hadisleri almıyoruz değil mi abiler yani? Her peygamber şöyle demiştir diyen adamın tam sözünü alalım yani. Öyle bir şey yok. Bu rivayet abiler yani zayıf bir rivayettir. Neden dolayı? Yani kısaca açıklayacak olursak mesela bu rivayetin senet zincirlerinden yani bu rivayetin ravilerinden birisi mesela Ma'ruf İbni Hassan adında bir ravi. Bir başka ikinci ravi de abiler yani bu hadisi hani peygamberden işte o peygamberden işte şu ondan da şu ondan da bu ondan da bu ondan da bu böyle bir başı bir sonu var ya böyle birkaç tane ravi var değil mi? İşte o diyelim 10 tane ravi var. Atıyorum bu 10 tane ravinin 2 tanesinin ismine Ma'ruf İbni Hassan bir de Said İbni Ebi Urube adında 2 tane ravi var. Bu ravilerde abiler sıkıntı var. Bir ve bir de İbni Bureyde yani bu ravilerden birisi olan İbni Bureyde ile İbni Mesud arasında bir kopukluk var. Bir inkıta var. Hani senet muttasıl değil. Senet birbirine bitişik değil. Bu İbni Bureyde ile denilen kişiyle İbni Mesud arasında bir kopukluk var. İşte bakın bu söylediğim illetlerden, sebeplerden dolayı alimler demişler ki nedir? Bu hadis zayıftır. Hatta öyle böyle bir zayıf değil. Nasıl bir zayıf abiler? Şiddetli bir zayıftır demişler. Şiddetli bir zayıf yani. Bir normal derecede bir zayıf var. Bir de nedir abiler? Şiddetli derecede bir zayıf var. İkisi arasında ne fark var biliyor musunuz? Eğer normal bir zayıf hadisse başka bir tane daha normal bir hadis geldiği zaman onun manasında o hadis zayıflık derecesinden çıkıyor. Hasen oluyor ve onunla artık amel edilebiliyor. Emal edilebiliyor yani. Amel edilebilecek dereceye geliyor. Ama şiddetli bir şekilde zayıf olduğu zaman ise nedir? Yani onu hiçbir rivayet ne yapamıyor? Yani cebredemiyor. Onu hasen derecesine çıkartamıyor. Böyle bir yani fark olduğu için özellikle bunu söyleyeyim. Yani bu zayıftır ama öyle bir zayıf ki nedir? Şiddetli bir zayıftır yani. Hani bunun ayrıntısı için mesela ben yani niye zayıf olduğunu mesela yani çok kısa cümlelerle izah ettim. Bunun ayrıntısı için mesela هَذِهِ مَفَاهِيمُنَا diye bir kitap var Salih İbni Abdülaziz Alüşşeyh'in sayfa 42'de mesela bunu bu söylediğimiz illetleri böyle daha geniş bir şekilde detaylandırıyor, irdeliyor. Bakın abiler bunu anladık değil mi? Bu rivayet nedir? Şiddetli bir zayıftır. Bu rivayette delil alınmaz. Malum olduğu üzere bu rivayette delil alınmaz. Ama bakın abiler bu okumuş olduğum rivayetin manasında başka rivayetler daha var. Ben o rivayetleri inşallah okumak istiyorum. 3 tane daha rivayetler var. Bakın bir tanesi Utbe bin Gazvan'ın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Buyuruyor ki hiçbir arkadaşın olmadığı yani hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir beraber yani beraber olabileceğin kimsenin olmadığı bir yerde böyle çorak bir arazidesin, çöldesin, hani açık bir arazidesin. Böyle bir yere sizden biriniz bir şey kaybederse, bir şey kaybeder, bir şey kaybettin. Az evvelki rivayette ne geçiyordu? Bir bineti ondan kaçarsa değil mi? Burada ne geçiyor? Bir şey kaybederse veya sizden biriniz bir yardım isterse, bir sıkıntıya düştü bir yardım isterse ey Allah'ın kulları! Bana yardım edin. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Bak halbuki etrafta kimse yok ha. Bak işte diyorlar medet yaptır kal geylani değil mi? Bak yani sen kime nida ediyorsun dürüst değil mi? Yani işte var burada aslında ruhu mesela diyorlar ve bunu delil getiriyorlar. Bak ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin iki defa. Zira Allah'ın kendilerini görmediğimiz kulları vardır orada ama sen onu göremiyorsun. Nerede geçiyor abiler bu rivayet? Taberani'de geçen bir rivayet. Abiler bakın bu rivayette zayıf bir rivayet. Bu rivayet de zayıf bir rivayet. Niye? Çünkü bunda da aynı şekilde nedir? Bu rivayetin senedinde bir kopukluk var. Muttasıl değil, bitişik değil. İbn-i Hacer Askalani çok büyük bir hadis alemidir. Netecül Efkar adlı kitabında diyor ki Taberani diyor yani Taberani bu hadisinden rivayet etmiş değil mi? Bunu diyor munkatı bir senetle rivayet etmiştir diyor. Yani kopuk bir senetle rivayet etmiştir diyor. Bu birincisi. İkincisi bunun ravelerinden bir tanesinin adı Abdullah İbn-i Şerik. Bir de yani onun babası Şerik. Yani Abdullah İbn-i Şerik var. Bir ravi de kim? Şerik. Bu iki ravi de abiler zayıf olan ravilerdir. Yani bunu alimler açıklamışlar. Ama abiler bakın İbn-i Hacer'in belirttiğine göre bunun babası yani Abdullah İbn-i Şerik'in babası yani ravilerden birisi olan bu Şerik çokça hata eden birisi. Yani normal hata eden değil. Çokça hata eden birisi. Çokça hata eden birisi özellikle çokça hata eden birisi olduğu için bunun hadisi de nedir? Yani şu az evvel okumuş olduğumuz hadis de nedir? Şiddetli bir zayıftır. Yani başka bir onun manasına gelen bir hadis ne yapmaz onu? Yani sayı olan dereceye ne yapmaz? Çıkartmaz yani veya da hasen olan dereceye çıkartmaz. Bu abiler yani bunun manasında olan birinci hadisi. Bakın bu da şiddetli bir zayıf olduğunu ispatladı. İkinci bir rivayet abiler. O da nedir? Eben bin Salih'in rivayeti. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin bineği veya devesi bir çölde kaçar ve orada kimseyi göremezse bana yardım edin ey Allah'ın kulları desin. Zira o yardım edilecektir. Bu da İbn Ebi Şeybe bunu Musannef'inde rivayet ediyor. Bu da aynı şekilde abiler nedir? Zayıf bir rivayettir. Ama bunun şiddetli bir zayıf bir rivayet mi olduğunu yoksa yani normal bir zayıf bir rivayet mi olup olmadığını bilmiyorum. Hani bu da çok önemlidir çünkü birazdan okuyacağım. Hadis abiler yani Allahu alem zayıf olmayan bir hadis. Dolayısıyla nedir bu hadiste amel edilebiliyor. Nasıl peki hocam yani nasıl amel edilebiliyor ya diye soracaksanız inşallah onu birazdan izah edeceğim yani. Bu hadiste geçiyoruz bakın asıl şimdi esas yani hani senedinde yani Allahu alem ihtilaf tabi olmakla birlikte birazdan zikredeceğim. Bir sıkıntı olmayan bir rivayet şimdi okuyorum. Bu da İbn Abbas bakın rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle dediğini söylüyor. Bakın özellikle bunun Arapçasını okumak istiyorum. Diyor ki: "İnne lillahi melaiketen fil ardı siva'l hafazati yektubuna ma saqata min varaqi'ş şeceri." Yeryüzünde diyor hafaza meleklerini biliyorsunuz. Yeryüzünde hafaza meleklerinin dışında Allah'ın melekleri vardır ki yani bu meleklerin dışında bir Allah'ın daha melekleri var ki bunlar düşen ağaç yapraklarını da yazarlar diyor. Bakın hadis devam ediyor. Dolayısıyla yani eğer böyle Allah'ın da kulları varsa فَاِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِ اَعِينُوا عِبَادَ اللّٰهِ Bu yüzden sizden birinize çölde veya açık bir arazide bir aksaklık, bir sıkıntı isabet ederse ey Allah'ın kulları yardım edin diye ne yapsın? Seslensin diyor. Beyhakî'nin rivayetinde isabetler bu ifadeden sonra şöyle bir ekta var. Bir aksaklık isabet ederse diyor ya hani birinize çölde veya açık bir arazide bir aksaklık isabet ederse Beyhakî'nin rivayetinde abiler bu ifadeden sonra veya yardıma ihtiyaç duyarsa bir ifade daha var. Ne desin? Ey Allah'ın kulları yardım edin diye seslensin. Bu rivayet peki nerede geçiyor abiler? Bezzar'da geçiyor. Yani Bezzar bunu rivayet ediyor. Bezzar rahimahullah. Bakın abiler Heysemi Muhaddis Heysemi Mecmu'z Zevaid'de bu rivayet hakkında diyor ki bu rivayetin ravileri fikadır diyor. Güvenilirdir diyor. Güvenilir. Ama abiler bakın şunu söyleyeyim. Hani usulü hadis ilmini bilen kimselerce malumdur ki hani ravilere bak şöyle bir ifade okursanız kitaplarda hemen şöyle anlamayacaksınız. Yani bak hocam ravileri sikaymış. Güvenilirmiş. Tamam o zaman demek ki hadis ne? Sahih. Hayır öyle değil. Yani ravilerin güvenilir olması, adaletli olması bir hadisin sahih olabilmesi için 5 tane şarttan bir tanesi. Daha başka şartlar da var abiler. Yani bir hadisin sahih olabilmesi için sadece adaletli olması, güvenilir olması yetmiyor. Bak burada sadece Heysemi ne diyor? Bunların bu raviler nedir? Sikadır diyor. Ama mesela dabıtları yani hıfızları değil mi? Acaba sağlam mı? Hıfzında ezberinde bir problem var mı yok mu? Bak bu da önemli değil mi? Hıfzında sağlam olması lazım ki hadis sayı olsun. Yani bu senedir abiler bir hadisin sayı olabilmesi için 5 tane şart vardır. Bu şarttan bir tanesi nedir? 5 şarttan bir tanesi ne? Güvenilir olması, adaletli olması. Bak burada Heysemi sırf bunu belirtiyor. O yüzden Heysemi'nin ben bu sözünden ne yapamayız? Yani yola çıkarak hadisin sayı olduğunu söylemeyiz. Ama bakın bunu öyle yani bir parantez olarak söyledim ama bakın abiler kim alimler? Bak bunu böyle bildik tamam. Bunun ravileri neymiş? Güvenilirmiş. Tamam ama güvenilir olması hadisin sayı olmasını gerektirmiyor. Ama bakın abiler kim alimler bu hadisi zayıf kabul etmişler? Çünkü niye? Senedinde Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden Usama bin Zeyd diye bir ravi var. Bunun zayıf olduğunu söylemişler. Bundan da demişler ki bu hadis nedir? Zayıftır. Zayıftır. Ama nasıl bir zayıf? Yani normal derecede bir zayıftır. Ama kim alimler ise diyorlar? Diyorlar ki bu ravinin hadisinde bir sıkıntı yoktur diyorlar. Yani bu Usama bin Zeyd adındaki bu sahabe değil. Yani tabiinin büyüklerinden birisi yani. Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden birisi. Yani normal o sahabe olan Usama bin Zeyd değil. Bu Usama bin Zeyd'deki bu ravinin hadisinde bir sıkıntı olmadığını söylemişler ve dolayısıyla rivayetin zayıf olmadığını söylemişler abiler. Bakın İbn-i Hacer el-Askalani Netaycül Efkar adlı kitabına ve El-Futuhatul Rabbaniye 5. 151. sayfada ve onun talebesi İmam Sehavi El-İbtihaç kitabında mesela bunun gibi kim alimler isnadının hasen olduğunu söylemişler. Hani bir zayıf hadis var, bir hasen hadis var, onun üstünde bir mertebe bir de sayı hadis var. Hasen hadiste amel edilebilir mi? Amel edilebilir. Hasen hadis alınabilir mi? Evet hasen hadis alınabilir. Zayıf olmadık müddetçe alınabilir. Bunlar ne yapıyorlar? Hadisin hasen olduğunu söylüyor. O zaman demek ki kim alimler nedir? Bu rivayeti ne yapmışlar abiler? Zayıf kabul etmişler. Kim alimler ise ne yapmışlar? Bu rivayetin hasen olduğunu dolayısıyla amel edilebilecek bir şey olduğunu ne yapmışlar? Söylemişler. Ama abiler bakın şunu söyleyeyim. Yani bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyen alimlerin bu sözünden yola çıkarak şunu söylenebilir. Allahu alem bis sevap yani. Hani az evvel 3 tane daha rivayet okuduk ya bununla alakalı. 3 rivayetin hepsinin ne olduğunu söyledik? Zayıf olduğunu söyledik. Özellikle ikisinin şiddetli zayıf olduğunu söyledik. Bir tanesinin Allah alem hani zayıf şiddetli zayıf olup olmadığını hani bilmediğimi söyledim. Yani o şiddetli zayıf olup olmadığını o bilmediğimi yani söylediğim o hadis eğer ki şiddetli bir zayıf değilse bu hadis de zaten şiddetli bir zayıf değil. Bak bunlar ne oluyor? Birbirlerine ne yapıyorlar? Güçlendiriyorlar ve bu şekilde hasen derecesine çıkmış oluyorlar. Yani dolayısıyla hadiste yine de amel edilebilecek seviyeye geldiğini söyleyebilirler yani. Allah'ım onu görmediğim için bilmiyorum yani. Yoksa bu hadise zayıf diyenler nedir? Şiddetli bir şekilde zayıf demiyorlar. Eğer şiddetli bir zayıf değilse aynı onun gibi şiddetli olmayan bir zayıf da geldiği zaman hadis ne olur dedik abiler? Hasen derecesine çıkar değil mi? İşte az evvel okumuş olduğum hadislerden bir ya da ikisi. Yani Allah-u Alem o birini zaten bilmiyorum dedim ama bir tane daha var şiddetli bir zayıf olduğunu söyledim ama kime alemler Allah-u Alem ona şiddetli bir zayıf da demiyorlar. Yani onu kesin olarak biliyorum ama benim okumuş olduğum yani o senet yani tahlil yapan alimlerin okumuş olduğum yani zannedersem kimileri buna şiddetli zayıf demiyorlar yani böyle açıkça demiyorlar yani bu şiddetli zayıftır veya normal zayıftır demiyorlar ama okuduğum anladığım yani bunun şiddetli bir zayıf olmadığı ilk yani yapmış olduğum rivayetin tahlili. Yani buna zayıf desek bile abiler bunlar ne yapıyorlar yine birbirlerini güçlendirip hasen derecesine çıkma durumu söz konusu olabilir diyoruz. Ama dediğim gibi yani kimi alimler İbn-i Hacer el-Askalani, İmam Sakavva bunlar çok büyük alimler. Bu hadisin ne olduğunu söylemişler abiler. Hasen olduğunu söylemişler. E peki ne yapacağız şimdi? Hadi sofiler getirdiler. Bunu Cübbeli Ahmet olsun. Başka böyle yani istigasenin böyle caiz olduğunu harıl harıl savunan insanlar sürekli getiriyorlar. Bu sadece bir tane şüphe yani. Ama bak ey Allah'ın kulları deyin hemen orada bir tane melekler vardır hemen sana yardım ederler diyor. Bakın daha da mesela ilginç böyle şeyler aktarayım. Bakın İmam Nevevi Rahimahullah El-Ezkar kitabına bakın diyor ki El-Ezkar kitabını biliyorsunuz zikirler diye çevrildi. Bakın şu ifadelere bakın abiler. Yani bu sayfa 223'te bakın. Bu en başta zikrettiğim hadisi zikrettikten sonra en başta hani bu konuda şüpheyle alakalı en baş zikrettiğim hadisi var ya. Onu zikrettikten sonra bakın abiler bu hadisin içeriğinin tecrübeyle sabit olduğuna dair bakın bir olay anlatıyor. Diyor ki İmam Nevevi bakın İmam Nevevi çok büyük bu alem değil mi? Bakın diyor ki El-Ezkar kitabında ilimde büyük şeyhlerimizden bazıları bana anlattı ki diyor. Yani ilimde koskoca şeyhlerimizden bazıları anlattı ki ne anlatmış? Kendisinin bir bineği zannedersem katırı diyor. Kaçmış. Bu hadisi de biliyormuş bu adam. Yani peygamber böyle bir şey zikrediyor. Peygamber böyle bir hadis var. Ey Allah'ın kulları. Ve hadisi söylemiş. Yani ey Allah'ın kulları hapsedin. Ey Allah'ın kulları işte bineğim kaçmasın engelleyin. Bu hadisi söylemiş. Ve Allah da bu bineği o anda engellemiş diyor. Bakın ilimde büyük olan kimseler bana bunu anlattı diyor. Ve bak devam ediyor bakın yani imam ne diyor. Yani bu büyük şeyhlerden bazıları dediği kimselerden aktarıyor. Kendisini anlatmışlar. Şimdi bakın bir de kendisinden bahsediyor. Diyor ki bir defasında da diyor ben bir grupla birlikteydim diyor. Bir toplulukla birlikteydim. Onların bir hayvanı kaçtı. Ve hayvanı yakalamaktan aciz oldular diyor. Ben de bu sözü söyledim. Peygamberin bu hadisini biliyordum. Ben de bu sözü söyledim. Ey Allah'ın kulları işte gelin yetişin hemen bunu yani şey yapın durdurun diye. Bu sözü söyledim ve bu sözün dışında başka hiçbir sebep olmadan diyor. Hani hiçbir sebep yok işte koş yakala hemen şu yolu tıka falan diye bir sebep hiçbir şey olmadan diyor. O anda diyor durdu diyor. O anda diyor durdu diyor bakın. Demek ki o zaman İmam Nevevi bu hadisin nedir? Amel edilebilecek bir hadis olduğuna inanıyor ki değil mi? Ne yapıyor? Yani böyle söylemiş. Hatta İmam Nevevi bırak bakın büyük şeyhlerimiz diyor değil mi yani? Büyük şeyhlerimizden bazıları. Demek ki o zaman bakın bu hadiste amel etmişler mi? Amel etmişler. Bakın bir tane daha bir şey aktarayım. Daha ilginç. Yani İmam Nevevi dersin yani işte eşharedir, maturidir. Böyle biraz yani sofiliye meyli olan birisidir. Yani tam selefi çizgiye sahip olan birisi değildir diyebilirsin. Yani bazı şahs görüşleri olan bir alemdir. Beni onu itibar almam diyebilirsin ama bakın şuna bakın ne diyeceksin. Abdullah radıyallahu anh bakın babası rahimullah. Babası Ahmet bin Hanbel'in bakın şöyle dediğini aktarıyor. Yani Ahmet bin Hanbel bakın şöyle demiş. Oğlu Abdullah aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in oğlunun ismi Abdullah. Demiş ki İmam Ahmet bin Hanbel hac yolculuğu sırasında yürürken diyor yolumu kaybettim diyor. Bunun üzerine ey Allah'ın kulları bize yolu gösterin demeye başladım diyor. Bakın Ahmet bin Hanbel'in bu sözleri ha. Ey Allah'ın kulları bize yolu gösterin demeye başladım diyor. Hac yolculuğu sırasında yürürken diyor. Bunu söylemeye sürekli devam ettim. Ey Allah'ın kulları bize yolu gösterin. Ey Allah'ın kulları bize yolu yani yolu kaybetmişim. Böyle bunu söylemeye devam ediyordum ki ta ki yolu diyor buldum diyor. Demek ki o zaman bakın Ahmet bin Hanbel'in yanında da bu hadis neymiş? Zayıf bir hadis değil amel edilebilecek bir hadis. El Mesal adlı kitapta geçiyor bu aktardığım yani bu şey bu rivayet. Abdullah babasına aktarıyor ya bu rivayet. El Mesal adlı kitapta geçiyor. Sayfa 217'de bir de Tarih-i Dimeşk'te geçiyor İbn Asakir'in 5. cilt 298. sayfada. Bir de Beyhakî da aynı şekilde bunu rivayet ediyor abiler. Peki nasıl anlayacağız şimdi bunu? Tamam, bu rivayeti biz aldık, muteber kabul ettik. Nasıl anlayacağız? Bakın abiler, bizim şirk dediğimiz ne? Sen elini açıyorsun, medet ya falan filan diyorsun. O medet ya falan filan dediğin kimse de ya ölmüş, çok uzakta bir yerde yatıyor, ya da yaşıyor ama nerede? Senden çok uzakta, yani hazır değil, orada değil yani. Sen böyle olduğu halde ne yapıyorsun? Medet ya falanca, medet ya filanca diyorsun. Veyahut da hazır orada, veyahut da hazır orada. Yani senden, senin yardım istediğin kimse orada. Ama öyle yardımlar istiyorsun ki ancak Allah'ın güç yetirebileceği şeylerden şeyleri istiyorsun. Hani yağmur yağdır, kuraklığı bitir, hastalığıma şifa ver, düşmana karşı bize zafer ver. Yani bunlar ancak kimin yapabileceği işler? Ancak Allah yapabileceği işler, bakın. İyi de bu rivayette ne var? Meleklerden bahsediliyor değil mi? Yani bu hani Allah'ın kulları vardır diye az evvel ilk rivayetlerde kulları vardır diye böyle bir kapalı ifade vardı değil mi? Ama bak, yani hasen olduğunu, kimalinin hasen olduğunu söyledi. Rivayet ne yaptı? O kullardan kastın kim olduğunu söyledi? Melekler. Demek ki o zaman Allah'ın yeryüzünde sen çölde yürürken, açık arazide yürürken, çorak barazide yürürken orada Allah-u Teala'nın bir takım melekleri varmış bak. Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Yani orada melekler var, var. Oradalar, orada. Sen ise medet ya Abdülkadir gelene derken ta uzakta olan birisine sesleniyorsun. Ama hadiste bak sabit ki bunlar kim? Melekler. Ve bu melekler de orada nedir? Bulunuyorlar, hazırlar ve Allah onları neyle görevlendirmiş? Eğer ki bir kul orada dolaşan bir yani insan eğer işte yolunu kaybederse veyahut da bir biletini kaybetmiyor yani bir bileti ondan kaçmışsa veyahut da bir sıkıntıya düşmüşse ona ne yapın? Yardım edin. O da ne yapıyor? Bana yardım edin diyor. Şimdi meleklerin yol göstermesi, bileti durdurması değil mi? Ona işte ona herhangi bir sıkıntısını gidermesi güç yetirebilecekleri bir iş. Allah onlara böyle bir güç vermiş ve onları böyle bir şeyle görevlendirmiş. Yani ey melekler siz bu kullara nedir? Yardım edeceksiniz. Bak hafaza meleklerinin dışında Allah'ın bu görevle görevlendirdiği melekler var. O zaman demek ki abiler yani böyle çöl, yani çorak arazide, çölde aynı şekilde bakın biz de kaldığımız zaman böyle kimse yok, etrafımızda kimse yok değil mi? Yani ıssız bir yer, yani hiçbir şey yok. Böyle bir durumda yolu kaybettik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok sıkıntıya düştük. Hemen ne yapabiliriz abiler? Diyebiliriz ki ey Allah'ın kulları. Bakın diyebiliriz bunu. Hadis dedik ya yani zayıf değil doğru olan görüşe göre. Allahu alem bis sabab tabi. Ey Allah'ın kulları. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin diyebiliriz. Çünkü bak biz ne? Biz bunu söylerken inancımız ne? Şu anda melek burada, burada. Bizi duyuyor. Ve ondan güç yetirebileceği bir şey istiyoruz yani. Anlatabildim mi? Ama bunlar ne yapıyorlar? Meleklerden değil ki. İnsanlardan yani sen meleklere nasıl insanları kıyas edebiliyorsun ya? Tam hadi bak diyelim. Hani bu hadis eyvallah alınıyor. Zaten öyle inanıyoruz. Ne yapıyorlar bakın bunlar? Yani insanları ve cinleri, cinleri de katalım, meleklere kıyas ediyorlar. Var mı böyle bir delil peki? Yani insanların ve cinlerin de yani orada bulunduğuna, orada hazır olduğuna dair bir delil var mı? Bak meleklerin var. Var mı peki onunla insanların var olduğuna, eğer ölmüşlerse mesela insanların ruhlarının orada olduğuna dair böyle bir delil var mı? Yok. O zaman sen ne yapamazsın? Meleklere kıyaslayamazsın. Hadis meleklerden bahsediyor. Senin gidip yardım istediğin kimseler kim? Ölmüş olan insanlar ve hatta cinler. Ama cinler orada olup olmadığını nereden biliyorsun? Biliyor musun? Tamam belki dolaşıyorlardır ama sen cinin orada olup olmadığını bilmeden nasıl ey falanca cin bana yardım et diyebiliyorsun? Ama melekler nedir orada? O yüzden abiler yani biz bu yol hadisten yola çıkarak diyelim ki siz ne yaptınız? Bir çorak arazidesiniz. Böyle bir yani çöldesiniz. Artık böyle ıssız bir yerdesiniz. Hiç kimse yok. Yolunuzu kaybettiniz. Bir sıkıntıya düştünüz. Hemen ne yapabiliriz abiler? Diyebiliriz ki hiç etrafta kimse bile olmasa diyebiliriz ki ey Allah'ın kulları! Ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye söyleyebiliriz. İmam Ahmed de bunu yapmış. İmam Nevevi de bunu yapmış. Zaten alimler bu hadisin zaten hasen olduğunu söylemişler değil mi? Amel edilebilecek olan olduğunu söylemişler. Çünkü nedir? Biz inanıyoruz ki orada ne var? Orada melek var. Yani yoksa orada hani var olup olmadığını bilmediğiniz bir varlığa biz dua etmiyoruz. Yani ona nidada bulunmuyoruz yani. Biz kime nidada bulunuyoruz? Orada var olduğunu bildiğimiz bir meleğe yani şey yaptığımız, nida ettiğimiz için bunun şirkle, istigasıyla hiçbir alakası yok. O yüzden istigasının caiz olduğunu söyleyenlerin bu kezirdikleri delilin hiçbir tutarlı yönü yoktur. İnşallah burada duralım. Bu bir tane şüpheydi abiler. Daha inşallah başka şüpheleri de var. O şüpheleri de inşallah öbür derse saklayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.